Radyo Doktoru. Saatimiz 14.05'i göstermekte Türkiye saatiyle ve Radyo Doktoru'na hepiniz hoş geldiniz. Yine çok keyifli, güzel bir programımız var. Birbirinden değerli konularımız ve konuklarımız var. Yine güzel konulara temas edeceğiz. Belki de hayatımızda bir şeyleri değiştirmeye çalışacağız. Ben Özgür Aksu'na.
Ben Ebru Cengiz.
Nihayet Ebru da yanımızda. Çok mutluyuz o yüzden.
Teşekkür
tekrar
ederim.
Aramızda katıldı. Geçmiş olsun tekrar.
Teşekkür ederim.
Ama çok iyi gördüm seni.
İyiyim.
Harikayız, harikayız. Evet, bize nasıl ulaşacaksınız? Çip 090 312 463 34 19 ve 463 34 21 numaralı telefonlardan, elektronik posta içinde radyodoktoru@trt.net.tr e-mail adresinden, sosyal medyanın tamamından da Radyo Doktoru başlığıyla bize ulaşabilir, yazabilir, sorularınızı iletebilirsiniz. Kısa bir müzik aramız var. Hemen ardından çok önemli konuklarımız ve konularımızla sohbet etmeye başlıyoruz.
Uysun çok zor yonca, çünkü gülmeyi unutunca taş yüreklerde kilitli duygular, kapılar açılmayınca uysun. Çok zor yonca, çünkü sevmeyi bilmeyince bahar gelir, fark edilmez olur insanlar görmeyince. Kuş zor yonca, çünkü insanlar günler boyunca hiç soru sormadan durur. Kuş çok zor yonca, çünkü insanlar günler boyunca hiç soru sormadan durur. Uysun çok zor yonca, çünkü sevmeyi bilmeyince bahar gelir, fark edilmez olur insanlar görmeyince. Uysun çok zor yonca, çünkü bizler duymayınca birinin eli herkesin cebinde, insanlar umursamayınca. Kuş çok zor yonca, çünkü insanlar aylar boyunca soru sormadan durur. Kuş çok zor yonca, çünkü insanlar aylar boyunca hiç soru sormadan zor yonca, çünkü insanlar yıllar boyunca hiç soru sormadan durur. Bu iş çok zor yonca, çünkü insanlar yıllar boyunca hiç soru sormadan durur.
...14.09 Türkiye'nin saati ve biz bugün sağlıklı olmayı konuşacağız. Yani sağlıklı olmaktan kastımız çok geniş bir konu aslında baktığımızda. Ama sağlıklı olmak derken acaba içinde neler var? Sağlıklı nasıl olunur? Ya da nasıl hasta olunur? Hasta mı vardır, hastalık mı vardır? Acaba yaşam tarzımızda bunları neleri etkiliyor? Ve bununla ilgili detaylar neler? Bunları soracağız. Tabii ki uzmanımıza soracağız. Canlı yayın konuğumuz var. Doktor Okan Önerci canlı yayın konuğumuz. Aynı zamanda çok da güzel bir kitabı var. Çok da özel bir kitabı var. O kitaptan da bahsedeceğiz aynı zamanda. Öncelikle hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Sizler vasıtasıyla inşallah
çok önemli bilgileri insanlarımıza aktarmaya çalışırız.
Biz de zevk duyacağız. Şimdi acaba sağlıklı yaşamın şifreleri desek nasıl anlatırız? Nedir bu işin şifresi, var mıdır ya da?
Önce şunu söylemek isterim. Türkiye sağlıksız bir sağlığa sahip ama sadece Türkiye değil, dünya da sağlıksız bir sağlığa sahip. Mesela 12 sene, 10 sene içinde yılda ameliyat sayısı 1,5 milyona yakınken 10 sene sonra bugün ameliyat sayısı 15 milyona çıktı.
Ticari
mesela
mi acaba bu?
Kişi başına kullanılan ilaç kutusu sayısı senede 12 kutuyken bugün 25 kutuya çıktı. Bu arada bütün hastaneler, bütün teknoloji ilerliyor, bütün donanımlar artıyor. Bu arada tıp mekanizma ilerliyor, teknoloji ilerliyor ama hastalık sayısı artıyor.
Evet,
demek ki burada bir çelişki ve sıkıntı var.
Evet, mesela 45 yılda 4 immün sistem hastalığı varken bugün 400 tane var.
Çünkü insan vücudu yapısı pek değişmiş değil. Ama çevre değiştiği zaman insan vücuduna giren çok fazla olunca vücut onu kaldıramaz hale geldi. Bir tanesi bu. Şimdi yalnız bu konuda şunu söylemek isterim. Şimdi konuda en güçlü olan kimdir dünyada? Kimsenin sahip olmadığı bilgilere sahip olandır. Olaya buradan yaklaşmak gerektiği zaman mesela Newton, işte elma, ağaçtan elma kafaya düşüyor. Bir sürü insanın şeyi, Ayşe teyzenin terliğini fırlatıyor camdan, kafasına düşüyor. Kimsenin umurunda değil ama bir Newton'un umurunda oldu. Newton kalktı, ya dedi, elma düşüyor da ay niye düşmüyor, güneş niye düşmüyor dedi. Oradan yer çekiminin formüllerini, kanunları cisimler arasından çekerek dünya çapında bir numaralı fizikçi oldu. Ama ondan sonra Einstein çıktı. Newton'un söylediği kuralların atom altı çevresine girince, çekirdeğin altına girince geçerli olmadığını söyleyince ikinci fizikçiye düştü. Bir numaralı fizikçi o. Yani evrensel boyutta konuya yaklaşırsanız o zaman ana sorunlara daha iyi çalışırız. Bu anlamda mesela biz nerede dünya geldik? İşte evrenden sonra yüz milyarlarca galaksi var. Biz Samanyolu galaksisinin içindeki dünyanın içinde dünyaya geldik. Doğa insanın içindeki dengeyi sağlayan en büyük güçtür. İnsanoğlunun içindeki dengeyi sağlayan içinde bulunduğu doğadır. İlk hastalığın, sağlığın en önemli problemi doğayla dans etmeyeceksin, doğayla oynamayacaksın. Doğayı katledersen doğa da seni katleder. Sağlığın en önemli şifrelerinden bir tanesinin doğayla oynamak olduğunu söylüyorum. Mesela Kyoto programını bilmem ne, sera gazları dediğimiz olaylar var. Karbondioksitin eğer ki dünyadaki sıcaklık 2 derece artarsa ne buzlar, iceberg'ler kalıyor, ne bir şeyler kalıyor. Doğanın bütün şeyleri allak bullak oluyor. Birisi bu. İkinci olarak ne? Önemli olan insanın doğası ne? İnsanın doğasıyla da bilmek zorundayız. İnsanın doğasını bilmezsek o zaman şey olur. Bu bakımdan burası da çok önemli. Bir de tabii sağlıktaki en büyük hatalardan biri, demin söylediniz, sağlığın özelleşmesi.
Ticaret giriyor mu işin içine acaba? Mesela, para giriyor mu işin içine?
Tabii ameliyat mesela kamu hastanelerinde 2 kat artarken özel hastanelerde 7 kat arttı. Artık sağlık hizmet veren değil, hizmet satan bir sektöre dönmeye başladı. Bu son derece birazcık yanlış bir şey tabii.
Sakıncalı bir durum, evet.
İkincisi, tıpta yapılan en büyük hatalardan bir tanesi aşırı bir branşlaşma var. Branşların içindeki branşlaşmalarla bütün organlar konusunda uzman ordusu çıktı ortaya.
Evet, eskiden ama dahiliye bir hariciye vardı.
Tabii,
eskiden
ama
böyleydi.
Sisteme bütünsel yakışkınlaşma azdı. Şimdi o zaman ne oluyorsunuz? Neredeyse biraz esprili bir şekilde anlatayım. Ben sağ kulak uzmanıyım. Sol kulaktan anlamam. Neredeyse oraya gidiyoruz yani.
Evet. Peki biz birey olarak neler yapabiliriz hocam sağlıklı yaşamak için?
Şimdi bir kere en önemli nokta mesela sanayi gelişti. Sanayi geliştikçe zenginlik arttı, fakirlik arttı, cahillik arttı, eğitimler arttı, dengesizlikler arttı. Derken sağlığın nedenlerinden bir tanesi de bu dengesizlikler oldu. Devletin çok büyük bir önemi var. Sağlıkta devlet çok önemli. Devletler arasında da dengesizlik var. Şimdi size insanlara faydalı olmamız için önemli şifreleri verirken insan nasıl bir insandır? İnsanın iki tane yapısı var. Diğer insanlarda insanın dışındaki diğer canlıların hepsi otomatiktir, içgüdüseldir. İçgüdüsel eğitimle yapılan bir olay değil, öğretilecek bir olay değildir. Diğer canlılar, insan dışındaki canlılarda hiç hata yoktur.
Bizde hata mı var?
İnsanda işte akıl, ruh, zeka dediğimiz olay devreye girdiği zaman iş orada karışmaya
karışıyor,
başlıyor.
Evet, doğru.
Yani Cengiz Han'ımız var, Stalin var, insanların Hitler'imiz var. Bu arada Gandhi de var, Archimedes de var. İnsanlar arasında muazzam bir farklılık var. Şimdi zaten bütün sorun burada başlıyor. İnsanın yapısına baktığınız zaman diğer canlılardan ayrılan en önemli nokta insanın bir ruhsal yapısı var, bir de bedensel yapısı var. En büyük ihmal edilen noktalardan bir tanesi de ruhsal kısmı. Tıpta da, tıp eğitiminde de ihmal ediyor. Sağlığın ruhsal kısmını çok kısa özetleye söylemek istiyorum. Bir üst bilincimiz var, bir alt bilincimiz var, bir de şu andaki halimizde bilincimiz var. Üst bilinç inananlar için Allah'ın döşediği melekeler, inanmayanlar için de doğanın düşündüğü melekeler diyelim. Her dünyadaki her bir canlının bir görevi vardır, bir fonksiyonu vardır, arının vardır, asmanın. Üzüm üretmek vardır, incir ağacının incir üretmek vardır. Şu ana kadar dünyadan 140 milyara yakın insan dünyayı terk etti gitti. Hiçbirisinin bir parmak izi diğeriyle aynı değil. Her biri tektir, hepsi biriciktir. En önemli olan her varlığı o varlık yapan özüdür. Her canlının, her insanın içindeki özü ortaya çıkartmak zorundasınız. Bir aslanı kalkın, kuzu sürüsünün içinde yetiştirin. Tüm ihtiyaçlarını karşılayın ama aslan hastadır. Niçin? Yaşaması gereken yerde, büyümesi gereken yerde büyümediği için. O bakımdan insanın da ruhsal yapısında mesela bir Mozart eğer ki kemanist ve muazzam bir müzik ustası babanın çocuğu olarak olmayıp da bir çiftçinin babası olsaydı 3 yaşında piyano çalıp, 5 yaşında beste yapıp, 7 yaşında dünyayı dolaşarak konser verebilir miydi? Konçerto, ondan sonra senfoni, opera, bir sürü 600 tane eseri besteleyebilir miydi 35 yaşına kadar? O bakımdan insanlar çok değerlidir. Birincisi sağlığın ruhsal boyutu asla ihmal edilmemesi lazım. Bugünkü dünyamızda en fazla ihmal edilen olaylardan bir tanesi sağlığın ruhsal boyutudur. Bunu söyleyeyim.
Evet. Peki biz bireysel olarak neler yapalım? Yani yaşam tarzımızda neleri değiştirmemiz lazım? Nelere özen göstermemiz lazım? Neleri yiyip neleri yemememiz lazım mesela?
Gelelim o zaman bedensel kısmına.
Bedensel kısmına gelelim.
Şimdi bizim neleri işte sistem belirlediği için her şeyi yaşam tarzımızı sistem belirlediği için bir sıkıntımız burada. Ama acaba pratik yoldan insanların sağlığını yanlış veriyor. İnsan vücudu muazzam bir denge içindedir. Hasta olmak için değil, sağlıklı olmak üzere organize edilmiştir.
Hayatta kalmak için.
Yani insan vücudu nasıl bir şeydir? 100 trilyon hücreden oluşan, 100 trilyon vatandaştan oluşan bir ülkedir. Muazzam bir bedendir bu. İşte o hücreler, o insanlar birleşerek dokuyu oluşturmuş, organları oluşturmuş, sistemleri oluşturmuş. Bu şekilde o zaman bizim yapmamız gereken ne? İnsanın vücudu 7.35 ile 7.45 arası bir pH'i vardır. İnsan vücudunun dengesinden bir tanesi budur. Eğer ki bir basamak bu aşağı düşer, bir basamak üste çıkarsa insanoğlu yaşayamaz. O bakımdan yalnız baziklenme değil, asitlenme çok fazla olup birçok hastalığın nedeni olduğu için teriniz çok pis kokuyorsa, idrarınız açık sarıdan koyu kahverengiye, koyu sarıya dönüyorsa vücudunuz asitlenmiş demektir. Vücut asitlikten kurtulacak.
Nasıl?
Zaten kitabınızda da şey diyorsunuz hocam, kalp damar hastalıkları, osteoporoz, kemik erimesi için mutlaka asitlenmeyin diyorsunuz.
Çünkü niye? Asitlendiği anda vücut dengeye ulaştırmak için, korumak için 7.35 ve 7.45 arasına asitliği yok edecek en önemli minerallerden birisi kemiğin içindeki kalsiyum ve magnezyum. Kemiğin içindeki kalsiyumu çekiyor, o asiti yok etmek için. Osteoporozun bir nedeni budur. Mesela.
Evet.
O bakımdan beslenme tarzınızda, yaşam tarzınızda o dengeyi korumak zorundasınız. Anlatabiliyor muyum?
Peki asitik gıdalar neler?
Yani hangilerini yersek biz asitik oluruz?
Niye asitleniyoruz?
Ya da niye asitleniyoruz? Ya da bazik nasıl olunuyor?
Sebzeler mesela. Şekerli gıdalardan biraz uzak durmak lazım.
Şekerli gıdalar asitik değil mi hocam?
Tabii asitiktir.
Et?
Et asitiktir. Ama et proteindir, ihtiyacın vardır. Günde mesela yiyeceğin protein miktarı kilogramına 1 gram kabul edeceksin. 70 kiloysan günde toplam alacağın protein 70 gramdır. Ama et yiyorsan o zaman o etin asitliğini yok edecek 4 katı da yeşillik yiyeceksin.
Ben 90 gram et yiyebiliyorum mesela.
Yemeyeceksin. 90. O zaman 60 gram da yanında yeşillik yiyeceksin.
O kadar da yeşillik alacağız.
Peki yanında bol salata. Yani et yiyorsak mutlaka yanında bol salata tüketiyoruz. Tabii. Değil mi? Zaten aynı zamanda biz etle beraber ayran gibi hani kalsiyum içeren gıdalarda
kola
da.
Kola olmaz.
Evet. Kola da olmaz, ayran da olmaz. Hani kalsiyum da demiri bağlayacak diyeceğiz.
Onun ayran içinde olur ama.
Niçin hocam?
Evde yapılmış yoğurdun ayran olursa olur.
Demir emilimine.
Prebiyotik olursa.
Evet.
O zaman olursa kurtarıyor ama dışarıda hazır yoğurtlarda olmuyor.
Tabii onun içinde kimyasal madde konduğu için.
Katkı maddesi olduğu için.
Bozulmasın diye o zaman iş karışıyor. Zaten bütün hastalıkların nedenlerinden bir tanesi kimyasal maddeler, radyasyon, manyetik alanlar, bir sürü tehlikeli olaylar var. Anlatayım.
Peki limon suyu, ben çok şaşırmıştım kitabı okurken. Limon suyu hep böyle asitik olduğunu düşünüyoruz ama alkali diye geçiyormuş değil mi?
Limon asitik gözükür ama vücudun içine girdiği zaman bazik oluyor. Onun için limon suyunu asitik kabul etmememiz lazım.
Greyfurt da alkaliymiş. Yani etin yanında biz bol limonlu, işte zeytin.
Limonata mesela içebiliriz. Evet. Az şekerli.
Limonata şekersiz şeker olmaz.
Olmaz. Peki günlük şeker miktarımızın vücutta 30 gram olduğu yazıyor mesela kitabınızda. Karaciğerinde işte depolama oranı 120 gram oldu. Tabii. Yani biz günde ne kadar şeker tüketeceğiz? 30
eğer
gramdan kastımız.
Günlük faaliyetiniz, eğer bir ağır işçiyseniz, bir ameleyseniz o zaman alacağınız yakıyorsak enerji değişir tabii. Anlatabiliyor muyum?
Ama yakmıyorsak?
Ama bir bürokratsanız, bir masa başında oturansanız tüketeceğiniz de zaten bir kere sebzesinden, normal aldığınız gıdalardan, şekerli gıdaların dışında onların içinde de şeker var zaten.
Zaten karşılıyoruz zaten.
Tabii. Bir de insan vücudu muazzam bir şekilde ekonomik bir beden. O bakımdan hiç fazla beslenmenize falan gerek yok. Mesela ben iki gün yani akşama kadar beni bıraksanız ben acıkmıyorum. Niye? Beynimde değiştirdim. Hmm. Ama kafanızı bir şartlarsanız, ay bana bir yemek yedirmezseniz başım döner bayılır giderim falan dersin.
Ay içim bayıldı, içim kıyıldı diye.
Evet. Ama ben adaya hiç vermeyin. Vallahi hiç etkilenmem.
Demek ki birazcık da
ama
düşünce gücüyle.
Ama beslenmemek de doğru değil. Tabii. Beyin gücü çok önemli bir şey yani. Mesela bir tanesi bu. Evet.
Bu ekmek, karbonhidrat, pastalar hani bunlar da galiba asitik gıdalara giriyor. Mümkün olduğunca kaçacağımız şeyler değil mi? Kakao, bal, reçel demişiz. Siyah çay hatta. Bizim bildiğimiz çay da asitik. Bunun içine pek limon sıksak bu asitik özelliğini alıyor muyuz? Limonlu
alkali
çay
olur mu?
Daha alkali midir? Daha tercih edilir mi? Etteki gibi olur mu yani? Et salata kombinasyonu gibi.
Doğanın ürünleri normal olduğu müddetçe hepsi çok güzeldir. Ama genetiği değiştirilmiş ürünler domates ise çok tehlikelidir.
Ya da kimyasallı ya da üzerinde pestisit varsa ya da.
Tabii bunlar çok tehlikelidir. Anladın mı? Biz o bakımdan beslenirken normal besleneceğiz, dengeli besleneceğiz. Bir tanesi bu. Ama vakit açısından önemli bazı şeyleri de atlamayalım diye.
Tabii, tabii.
Mesela şeker hastalığı konusunda da şeker hastalığı çoğu büyük hata yapılan hata şeker hastalığının nedeni insülin direnci. Hiçbir şekilde şeker ölçülürken, şeker testi yapılırken açlık kan şekeriniz ölçülüyor, tokluk kan şekeriniz, ama açlık insülininiz ölçülmüyor. Eğer ölçtüğün zaman insülinin pankreastan normal salgılanıyorsa sen niye buna insülin ilacı veriyorsun? İnsülinini fazla salgılatacak ilaç veriyorsun. O zaman ne yapıyorsun? Dışarıdan verdin mi insülini? Senin pankreasta olan insülin salgılanmadığı için gidiyor. Üretemez hale geliyor ve sen işte direkt şeker hastası oluyorsun. Bizim kırmamız gereken insülin direncini kırmamız gerekiyor. Bunun için şeker ölçülen her hasta insülinini ölçtürmek zorunda.
Önemli.
Mesela bir tanesi bu.
Aynı zamanda hareket diyoruz.
Bir
tabii
de insülin başka bir hatayı da söyleyeyim. Mesela damarlardaki tıkanıklık, kalp krizi geçirmede işte ateroskleroz diyoruz, plaklar. O plaklar analize edildi. Ne çıktı biliyor musunuz?
Ne çıktı?
%51'i kalsiyum çıktı. Hmm. Kolesterol dediğiniz %3 çıktı.
Demek ki kalsiyumdan kaynaklanıyor.
Siz
yani artık yeni analizleri neye göre yapılıyor? Koroner artır, kalsiyum skorları denen,
evet,
ona bakılacak. Kolesterolle hiç en önemli kalp krizi riski KAX dediğimiz koroner arter kalsiyum skoru. Ona baktırmak lazım mesela. Evet.
Bir de gene kitabınızda kavun, karpuz gibi şekerli meyvelerle peynirde mesela kolesterol içeren gıdaların bir arada alınmaması gerektiği, oksitlenerek damar sertliğine sebep olabileceğini söylüyorsunuz. Bu konuda biraz daha böyle açabilir miyiz bunu?
Mesela tabii dediğiniz gibi tansiyonda da yapılan bir hatayı söyleyeyim. Tansiyonun en önemli nedeni damarın esnekliğini kaybedip sertleşmesidir. Şimdi damarın esnekliğini yok etmediğiniz müddetçe damarın çapını artırdığınız zaman o zaman ne oluyor? Bütün damarları da gevşettiğiniz için beyindeki giden kan beyni sulandırmakta büyük hata oluyor. O bakımdan büyük hataya neden oluyor. Biz nedeni aramalıyız. Semptomlara, bulgulara göre tedavi yerine nedeni nedir diye yaklaşırsak tıbbın en büyük sıkıntısından bir tanesi bulgular üzerindendir. En büyük hata bulgular, nedenler üzerine araştırmamaktır.
Evet. Peki probiyotikler konusunda da hocam yoğurt ve kefirin mutlaka tüketilmesi gerektiğini söylüyorsunuz.
Şimdi o konuda probiyotikten önce bir başka önemli bir şeyi söylemeye çalışıyorum. Mesela astım çok arttı. Alerji arttı. Bunun en önemli nedenlerinden bir tanesi sezeryen. Normal doğum, doğal doğum kanalından geçerek doğmak zorunda. Hiçbir fil, ineğin sezeryen yaptığını gördünüz mü siz?
Evet, doğalmış.
Şimdi görmedik.
Ama sezeryenli olanlarda astım ve alerji oranının %5 arttığı çıktı ortaya. Bir tanesi bu. Yani buna çok dikkat edilmesi lazım. Anlatabiliyor
muyum?
Evet. Bir şey daha söylüyorduk da. Evet, bir şey soruyorduk. Probiyotik dediğimiz.
Hı-hı.
Vücudun en büyük koruyucu sistemlerinden bir tanesi bu. Mesela biz doktorların yaptığı aslında çok fazla bir şey yok. Neden yok biliyor musunuz?
Hı-hı.
Neden yok? Mikrop hepimizde var. Milyarlarca mikrop bizim içimizde var. Niye aynı mikroplar öbüründe varken o hasta olmuyor da ben oluyorum? Ya da aynı mikroplar varken bugün olmuyorum da 3 gün sonra oluyorum? Bütün hastalıkların en önemli nedeni vücudun içindeki dengenin bozulmasından kaynaklanıyor. Şimdi senin aldığın, dışarıdan aldığın yiyecekler ağızdan giriyor. Vücuda emilip kana karışması, bütün her tarafa dağılmasının en büyük yerlerinden bir tanesi bağırsaklardır. Bağırsağın üzerinde muazzam bir koruyucu tabaka vardır, flora dediğimiz. O vücuda gerekli olmayanları asla içeri elemez, süzmez, dışkıyla atar. Ama bağırsak florasını bozduğunuz anda geçmemesi gereken gereksiz toksinler, bir sürü zararlı şeyler bağırsaktan geçiyor. İşte kanserlerin, bir sürü hastalıkların nedeni en önemli silahımız, koruyucu tabakadan bir tanesi de bağırsaktır. Çok önemli bir koruma sistemidir bağırsak.
Bugün ikinci beyin diyorlar
çünkü. Bağırsak flora, tabii ikinci beyin denir. Bağırsak florasını en iyi koruyan da evde yapılan mayayla yoğurt. Tabii bu arada turşu, bilmem, sunilerden uzak duracağız yani.
O yüzden önemli. Şimdi bir telefon bağlantımız var. İngiltere'ye gideceğiz. Hattımızda Berrak Kambir var. Berrak merhaba.
Merhaba.
Merhaba, hoş geldin.
Hoş buldum yayınınıza. Bize
haberlerin var beslenmeyle ilgili acaba. Haberlerini paylaşır mısın? Hazır uzmanımız da burada varken ona da soralım.
Çok doğru. İngiltere'de son dönemde yine bir beslenmeyle ilgili konu gündemde. Meyve ve sebze tüketimiyle ilgili günde 5 porsiyon diye bir kampanya var. Sadece İngiltere'de değil aslında, Amerika Birleşik Devletleri, Almanya gibi çeşitli ülkelerde sağlıklı beslenmeyi teşvik etmek adına uygulanan bir kampanya. Dünya Sağlık Örgütü'nün tavsiyesinden yola çıkarak belirlenmiş. Bir kişinin günde en az 5 porsiyon meyve ve sebze tüketmesini öneriyor bu kampanyalar. Bu miktarda toplamda yaklaşık olarak 400 gramlık bir meyve sebze tüketimi anlamına geliyor. Peki bu günde 5 porsiyon nasıl hesaplanıyor? Uzun uzadıya matematik hesabı yapmak isteyenler için her bir çeşit meyve ve sebzeden 80'er gram yemek olarak açıklayabiliriz. Ama biz bunu basitleştirelim. Bir elma, bir portakal, bir muz, iki mandalina, iki erik, yarım greyfurt mesela bir porsiyona denk. Ya da taze sıkılmış meyve sebze suyu içindeki bir porsiyona denk, içindekilerden bağımsız olarak. Mesela sebzelerde bu porsiyon hesabı biraz daha karışık. Şöyle ki 3 tepeleme yemek kaşığı havuç, bezelye, mısır mesela bu bir porsiyon gibi. Bizim tencere yemeği kültürümüz bu porsiyon hesaplarını yapmak için çok daha kolay bir fırsat sunuyor ama İngiltere'nin hem beslenme alışkanlıkları hem de meyve ve sebzenin daha çok ithale dayalı olmasından dolayı olarak daha pahalı olması, İngiltere'nin bu sağlıklı beslenme anlamındaki bu şeyini zorlaştırıyor. Geçtiğimiz aylarda hatta İngiltere'deki bir aile hekimi birliği başkanı işte günde bir 5 porsiyon bile önermek aile bütçesini sarsabilir. Daha gerçekçi işte 2 ya da 3 porsiyon önermek de uygundur vesaire gibi açıklamalarda bulundu. Şimdi tam da doktorumuz sağlıklı beslenmeden bunun sağlığı koruma adına faydalarından bahsederken tam da Londra'daki Imperial College Halk Sağlığı Bölümünün yürüttüğü çalışma herhalde bu konuya tam denk gelecek. Çünkü değil 5 porsiyon 10 porsiyon yiyin. Bol bol meyve sebze tüketin, bu sağlığınızı daha doğrusu ölümcül hastalıklara yakalanma riskinizi çok azaltacak diyor. Biraz bu araştırmayı biraz daha dikkatli yakından inceleyelim. Bu çok kapsamlı bir araştırma, uzun yıllardır yapılan 2 milyon kişi üzerinde yürütülen bir araştırma. 95 çalışmanın sonuçları derlenmiş ve bu sonuçlara göre günde değil 5 ama 10 porsiyon meyve tüketenlerin kanser, kalp damar hastalıkları, felç gibi ölümcül sonuçlara neden olan hastalıklara yakalanma riskini %20-30 arasında azalttığını ortaya koyuyor. Hatta araştırmada yapılan bir hesaplama, dünyada her bir bireyin günde 10 porsiyon meyve ve sebze tüketmesi halinde yaklaşık 8 milyon her yıl erken ölümün önüne geçilebileceğini savunuyor. Yani uzun sözün kısası, herhalde ne kadar çok meyve ve sebze tüketirsek o kadar sağlıklı ve uzun yaşama şansımızın artacağını söyleyebiliriz.
Çok teşekkür ediyoruz Berrak. Biz de hemen soralım doktorumuza, acaba o ne diyecek bu konuda. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kal. İngiltere'ye selamlar.
Teşekkür ediyorum.
Bir sürü araştırmaların arkasında artık özel şirketler var. Şimdi mesela kolesterol düzeyini kalktılar, bir yükselttiler. Herkes kolesterol hastası kabul edildi ve dünya kadar kolesterol ilacı ve bunların hepsinin rüşvet yediğini ilaç firmalardan alınarak yapıldı. Burada ben sağlığın ve hastalığın ana şifrelerini vermeye çalışırken gelip de meyveye bir dayanmaya kalkarsak yapılacak en büyük hatalardan birisi olur. Bu arayan hanımefendiye söylüyorum. Eğer bunu yaparsanız insanları kandırmanın muazzam bir yeri olur. Meyve dediğiniz şekerdir, fruktozdur. Şekerin fruktoz türüdür. Öyle bir kalkıp da 10 porsiyon yiyerek bilmem ne kanseri yok etmeniz filan. Kanserin nedeni o değil ki. Doğa katlediliyor. Sen doğayı katlettiğin için doğada oynarsan bozuyorsun. İki, insanın doğasını bozuyorsun. Bilmem ne ana nedenler buradayken bunları söylemeyip de bunları öne çıkartmayıp da mesela efendim şimdi bu 10 porsiyon meyve demek ne? Natürel sızma zeytinyağı çok yararlı. Bu neye benziyor biliyor musunuz? Sizin vücudunuzun ihtiyacı olan bir çorba kaşığıdır günde. O zaman ben 10 çorba kaşığı içirirsem zeytinyağıyla, faydalı olan zeytinyağıyla sizeni katlederim. 10 porsiyon meyve demek buraya döner. Peki, bu çok tehlikeli ve yanlış bir şey. Günlük. Ama meyve faydalı bir şeydir. Meyvenin içinde tehlikeli olan, fazla yersen tehlikeli olan şeker varken içinde antioksidanlar da var, mineraller de var. Tabii ki yenmeli.
Ama ayrı bir günlük, fazla değil.
Günlük mesela diyabetik hastalarımızda deriz ki 3 porsiyon meyve al, onu da kalsiyumlu gıdayla al diye. Hani diyabetik diyetlerimiz vardır. Siz sağlıklı bir erişkinde günde kaç porsiyon meyveyi öneriyorsunuz?
Mesela 400 gram dedi. Hı hı. 200 ben ne dedim? Kitabımda, tıpta çaresizlik kitabımda 400 gram, 200 gram, 100 gram. Eğer ki incir, eğer ki karpuz, eğer ki kavun, eğer bunlar gibi muz çok şeydir, şekeri çok yüksektir. Eğer günde bundan yiyeceksen 100 gramı geçmeyeceksin. Ama kirazdır, eriktir gibi şekeri az olandan günde toplam 400 gramı yiyebilirsin.
Çok güzel.
Evet. Portakaldır, elmadır, orta şekeri yüksek olan bundan 200 gram yiyeceksin. Bunlar belliyken kim ki buna kalkıp da böyle bir meyve üzerinden gelip de kanserin bittiğini söylüyorsa işte dünyanın insanı kaldırması. Kim dünyanın hakim olanlar? Sermayedarlar. Bütün tıbbı belirleyen, teknolojiyi belirleyen bilmem ne. Birazcık burada geliyor hata yani.
Evet.
Evet, o zaman meyve tüketimini sınırlı tutalım ama sebzeyi çeşitlendirebiliriz, sebze miktarını arttırabiliriz. Özellikle tabii. Et yiyorsak yanında mutlaka salatayı böyle limonlu bol salataları tercih edelim diyelim.
Bir de başka bir şey söyleyeyim.
Buyurun.
Beyninizi şartlamadığınız evet. takdirde insan kendi içindeki acıkmaya göre yerse fazla yemeye gerek kalmaz.
Stresimizi yemeden çıkartmayalım.
Evet, evet, acımızı oradan çıkartmayalım. Kendimizi
acıkmadan
şartlandıralım.
Yemeyin. İkincisi tok hissettiğiniz zaman da daha üstüne gitmeyin. Çok, mesela.
Çok özüydü aslında bu evet. Çok da fazlaya gerek yok. Çok teşekkür ediyoruz sevgili Doktor Okan Önerci.
Yalnız bir şey daha söyleyeyim.
Son bir kere daha alalım hemen, zamanımız az.
İnsanın sistemleri içinde bir işte beyin merkezi sinir sistemi var. Beyin omurilik. Ondan sonra omurilikten bütün bedene uzanan periferik sinir sistemi var. Bir de bütün organlarımızı beynimizle değil kendiliğinden idare eden kalbin atımını, bağırsakların çalışmasını otonom sinir sistemi var. Bu da bir sempatik ve parasempatik diye ikiye ayrılıyor. Günde uyandığımız anda bütün mücadelemizle sempatik sinir sistemi devreye girer. Gece yalnız parasempatik sistem. Parasempatik sistem dediğimiz gece 11 ile gece sabaha doğru 4'e kadar en fazla çalıştığı bir zamandır. Bütün tamiratları, mekanizmaları devreye sokar. Ama yeni yaşlılar neyse İstanbul'a bir gidiyorsunuz sabaha kadar yollar full dolu. Sen parasempatik sistemini yani bedenin bakım ve onarım sistemini devre dışı çıkartırsan çok ciddi şekilde hasarları tamir edemezsin. Mesela biz doktorların tabii çok eğitilen, çok çalışılan bir konu olmasına rağmen yaptığımız çok fazla bir şey yoktur. Bir kalktı derin kesildi. Biz doktorlar ne yapıyoruz? O iki deriyi dikerek yara dudaklarını bir araya getiriyoruz. İyileştiren biz miyiz? Vücudun bakım onarım sistemi birleştiriyor.
Evet. 11 ile 4 arası uyuyacağız. Yani evet. bunu yazalım. Bunu yazalım. Çok önemli. Çok
bel fıtığı var. Bel fıtığını düzeltmek için vücudun bakım onarım sistemiyle o bel fıtığını düzeltecek ortamı sağlarsanız muazzam şekilde düzelir.
Evet, hemen zaten Ebru bununla ilgili olarak
o zaman,
ne yapılması gerektiğini.
O zaman da bir ipucu daha vereyim millet duysun. MR şeylerine baktığınız zaman bel fıtığının 4 aşaması vardır. Bulging, bulging, protrüzyon, ekstrüdasyon, sütürizasyon. 3 ve 4 sütürizasyon ameliyattır. Bunu ameliyatsız tamir edemezsiniz.
Edemeyiz.
Ama bulging ve protrüzyon dediğiniz ise %100'e yakın ameliyata gerek kalmadan
düzeltilebilir.
Haklısınız ama zaten son ikiye geldiğinizde çare olmadığını çare hasta olmuyor. Olarak da fark evet. ediyorsunuz.
Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Şifreler çok önemliydi. Çok güzel bilgiler öğrendik. Çok teşekkür ediyoruz size.
Ben de teşekkür ederim.
Kısa bir aramız var. Hemen ardından Doktor Mehmet Öztürk canlı yayın konuğumuz olacak. LÖSEV'den çocuk hastalıkları uzmanı. Onunla da çok özel konular konuşacağız. Kısa bir aramız var. Buradayız.
İşte telefon numaralarımız. 0090 312 463 34 19 463 34 21 bekliyoruz.
Benim hala umudum var. İsyan etsem de istediğim kadar, inat etsem bile bırakmazlar, sahibim var. Benim hala umudum var. Seviyorlar bazen soruyorlar, hayran hayran seyret, ister katıl ister vazgeç. Güzel günler bizi bekler, eyvallah dersen olur biter. Boyun büküp önünde ağlasam sessizce, şu garip gönlüm affolur mu? Bu fırtına durulur mu? Benden adam olur mu? Korkarım aşka zararım dokunur mu? Elveda sana yeter tamam, bitsin artık bu dram, bu fotoroman. Ham meyveyiz hala, koparmışlar dalımızdan. Güzel günler bizi bekler, eyvallah dersin geçer gider. Güzel günler bizi bekler, eyvallah dersin olur biter. Bıraksam kendimi şöyle, oh ne rahat, bu da geçer gülüm, yaşamana bak. Alınacak dersler var, sorulacak sorular. Bu da geçer gülüm, bizden bu kadar. Derdi
Evet, bizim hala umudumuz var. Güzel, sağlıklı ve mutlu günler için umudumuzu hiçbir zaman kaybetmiyoruz. Ve umutla anılan bir yer LÖSEV. Ve bugün de canlı yayın konumuz Doktor Mehmet Öztürk Lösev'den, aynı zamanda çocuk hastalıkları da uzmanı. Evet. Öncelikle hoş geldiniz.
Hoş bulduk efendim. Teşekkür ederim.
Lösev bizim için önemli. Ben de bir Lösev gönüllüsü olarak herhalde son 15 yıldır yaklaşık olarak bu iş içerisinde dahilim, çalışıyorum. Hala da çalışmaya devam ediyorum. Ben işin içindeyim, sürekli biliyorum ama sevgili dostlarımıza, dinleyicilerimize de anlatalım. Lösev neler yapıyor? Lösev şu an yeni projeler üretiyor mu? Lösev ile ilgili bilmemiz gereken, belki farkında olmadıklarımız var mı? Lösev ne iş yapar ya da lösemi ile ilgili neler? Hepsini anlatabilirsiniz.
Peki.
Mikrofon sizin, hepsini anlatabilirsiniz.
Hepsini anlatamam. Çünkü
birkaç
gün önce çok kısa bir 30 kişilik bir gruba eşimden de izin alarak bir 10 dakika lösev anlatacağım dedi. O zaman dedi eşim, ben 3 saat kadar bekleyeyim.
Bekleyeyim 10
lösev,
dakika.
Evet, lösev gerçekten anlatmakla saatlere sığmayan çalışmalar yapıyor. Ben de 8 yıldır lösevliyim. Daha önceden de lösev gönüllüsüydüm ama 8 yıl önce bizzat lösev ailesine çalışan olarak da katıldım. Mutlaka bu mikrofondan lösev anlatılmıştır. İnsanlarımız da lösevi çokça biliyorlar ama 1998 yılında bir teneke masa, iki tane sandalye, evden getirilmiş bir bilgisayarla kurulduğunu, pediatrik hematolog Üstü Nezer ve birkaç tane hekim arkadaşının çabasıyla ve evladını lösemiden kaybetmiş bir çocuğumuzun babasının bir araya gelerek kurduğu bir vakıf. Başlangıçtaki ilk amaç paraları olmayıp da tedaviye gelemeyen insanlara yol parası vermekten çıkmış. Veya televizyon anlamayan odasına çocukların televizyon almakla çıkmış. Fakat şu anda geldiğimiz noktayı çok kısa özetlersek, Ankara İncek'te 400 yataklı, henüz 75 yatağı ruhsatlı ama eminim Sağlık Bakanlığı yakın zamanda 400 yatağımıza da ruhsat verecek ve çok daha yararlı olacağız. 400 yataklı ağırlıklı olarak lösemi onkoloji hastalarına bakan ama tüm branşlara da bakan bir hastane. 20 bin ailemize yılda en az 3 kez 4 kez çok ciddi içinde yiyecek oyuncak malzemeleri bulunan koli yardımı. Lösemili Çocuklar Köyü inanılmaz bir köy. Biz son zamanlarda Lösev Doğal Yaşam Köyü diye de adlandırıyoruz. Akıllı Çocuk Dünyası ve Sağlıklı Beslenme Sofrası ismini verdiğimiz Ankara yine Filistin Caddesi'nde çok güzel bir binamız var.
Lösanten'in olduğu bina değil mi?
Lösanten'in olduğu bina değil. Oraya çok yakın. Filistin Caddesi'nin Kuleli Caddesi ile kesiştiği yere 100 metre kala. Oradan hem doğal ürünleri, Lösev'in doğal ürünlerini, biraz önceki konuşmacı sayın doktorumuzun da bahsettiği doğal beslenme üzerine biz de çok duruyoruz. Hı hı. Doğal ürünlerini, hediyeliklerini veya bir öğle yemeği veya bir kahve molası verebilecekleri, Lösev'i de daha iyi tanıyabilecekleri bir bina. Bunun dışında Türkiye'de birçok ilde Lösev temsilciliklerimiz var, bürolarımız var. Daha çok hastalarımızı bulalım, daha çok yardım edelim. Tabii ki insanlara da Lösev'i daha iyi tanıtalım diye.
Peki şu an Lösev'deki, yani lösemiyle hastalara hizmet veren Lösev Köyü acaba şu an tam kapasiteyle çalışıyor mu?
Lösev Köyü yaklaşık diyebiliriz buna, tam kapasiteyle değil, tam kapasite olmasını biz de çok istemeyiz. Hı-hı. Sebep olarak ani gelişen durumlarda bize her zaman bir iki tane fazladan odamız gerekli. Ne yapıyor Lösev Köyü dilerseniz, hı-hı, çok kısa onu anlatayım. Lösemi tedavisi uzun bir tedavi, yaklaşık 2 yıl sürüyor en iyi koşullarda. Bunun ilk bir ayı da mutlaka hastanede yatarak geçirilen bir süre. Bu süreçten sonra hastalarımızın yaklaşık 4-5 ay gün aşırı, her gün, bazen 3 günde bir gelerek hastanede kemoterapi aldıkları, daha sonra da evlerine gittikleri bir süreç. Ankara hastaları için çok problem değil ama Lösev'in hastalarının %75'i Ankara dışı hastaları. İstanbul'dan çok hastamız var. Herkes de gelip Ankara'da ev tutup düzen kuramıyorlar. Zaten biz de onu istemiyoruz. Bu çocuklarımıza anneleriyle beraber biz mutfağı kendi içinde olan bir salonu, yatak odası, banyosu, tuvaletli, devamlı sıcak suyu olan bir ev veriyoruz. Bu evde tedavileri boyunca kalıyorlar. Herhangi bir ücret ödemeden, zaten LÖSEV'de herhangi bir ücret hiçbir aşamada yok. Dilerlerse kendileri için yaptığımız yemekleri yiyorlar. Dilerlerse çocuk kendi annesinin yaptığı yemekleri özlediyse, ki özlüyorlar. Harika. Ben annemin makarnasını istiyorum diyor örneğin. Bizim çok güzel makarnamızı beğenmediği de oluyor. Çocuk sonuçta annesi kendisi mutfağımızda makarnasını veya diğer yemeklerini yapabiliyor. O yüzden bir iki tane odamız boş kalmak koşuluyla LÖSEV köyümüz güzel çalışıyor. Bir otelimiz var. Daha çok yine LÖSEV köyünde daha çok toplu etkinliklerimiz var. Gençlerimizi topluyoruz Türkiye'nin her yerinden. Gönüllülerimizi topluyoruz. Onlarla ilgili çalışmalarımızı, konaklamalarını orada kalıyorlar. Her yıl Ruslarsa LÖSEV'li çocuklar haftası etkinliklerimiz var. Türkiye'de düzenleniyor. LÖSEV düzenliyor bunu. Yurt dışından konuklarımız geldiklerinde orada konaklıyorlar. İneklerimiz var. 20'ye yakın büyükbaş hayvanımız var.
Harika.
30'dan fazla keçimiz var.
İşte köy dedi. Tam köy. Evet. Tamam, işte
tabii ki. Tabii çocuklarımızdan bir anekdot anlatmak istiyorum. Annesiyle ilk kez köye giden bir çocuğumuz, tabii köyden de gelmiş. Şimdi orayı görünce, ana bu ne biçim köy? Böyle köy mü olur? Bura şehir diyor demiş. Onu ikna etmek için inekleri, işte köpeklerimizin olduğu yeri, ahırlarımızı gösterince tamam işte bura köy.
İkna oldu. Çok güzel. Peki giderleri nasıl karşılanıyor?
Şimdi LÖSEV'in geliri nereden?
Peki.
Aynı evet, soru. Aynı soru.
Sorumum herhalde bu daha anlaşılır. Evet. LÖSEV'in gelirinin %99'u hayırsever vatandaşların LÖSEV'e yaptığı bağışlardan. Özellikle Kurban Bayramı'nda, Ramazan Bayramı'nda çok daha. Biz Türkiye olarak çok duyarlı insanlarız ve yardım etmeyi çok seviyoruz. LÖSEV'in de verdikleri yardım, LÖSEV'de de doğru harcandığını düşündükleri için hayırsever vatandaşlarımızın yardımları sayesinde karşılıyoruz bunları. %1 nedir? %1 de hastanemizin yaptığı emekler karşılığında, verdiği hizmetler karşılığında SGK'dan aldığı rakam. İnanın harcadığımız şeyin meblağın ancak %1'ini, sağlığa harcadığımız meblağın bile. Çünkü lösemi tedavisi inanılmaz pahalı bir tedavi. Yani bizim yeni lösanteye hemen girmek istiyorum bu arada. 400 yataklı 320 tek kişilik odası var. Tüm hastalar tek kişilik odada. Yani bir hastanede özel oda yoktur. Hepsi özeldir. Hepsi annesiyle beraber kalır. Tuvaletleri, banyoları içindedir. Altı öğün yemekleri vardır. Elbiseleri, kıyafetlerini biz veririz. Oyuncaklarını biz veririz. Eğlenceleri götürürüz. Dünya Kadınlar Günü'ne götürürüz. Kuaförler, eğlenceler olur. Çeşitli etkinlikleri olur. Bunların hepsi ücretsizdir. Tamamen bağışlarla yapılır. O yüzden bizim en büyük destekçimiz ne devletimiz, ne maddi anlamda söylüyorum, ne de büyük holdingler, patronlar. Bizim en büyük destekçimiz hayırsever vatandaşlarımız.
Peki nasıl ulaşırlar size bu hayırsever vatandaşlar? Bununla ilgili destek olmak isterlerse ne yaparlar?
Tabii ki LÖSEV'in web sayfasından direkt ulaşarak yardımda bulunabilirler, bağışlarını yapabilirler. Ayrıca telefonla yapabilirler. 0312 666 7 666 numaralı telefonumuz Lösante'nin numarası. Ayrıca LÖSEV'in İstanbul, İzmir, Eskişehir, Bursa, Kayseri, Antalya'da büroları var. Buralardan da şahsen gelerek veya ulaşarak yardımlarını yapabilirler.
Bir hatırlatma son Ebru, bir saniye. Kapı kapı dolaşıp ya da yolda yolunuzu çevirip ben işte LÖSEV için bağış topluyorum diyenlere itibar etmesinler.
Asla.
Bununla ilgili çünkü problemler yaşanıyor. Bunu da hemen ufacık hatırlatmış olalım.
Evet. Çok güzel bir şey değil mi? Hem çocuk sevindiriyorsunuz çünkü LÖSEV'in en güzel tarafı bence bu ruhsal anlamda da desteklenmesi çocukların. Hani ruh sağlığına da uygun. Hem tıbbi anlamda tedavileri devam ediyor, hem de onlar o sürede en mutlu şekilde anneyle beraber en huzurlu şekilde mümkün olabildiğince keyifli vakit geçiriliyor. Herkesin destek olmayı isteyeceğini düşünüyorum ben.
Yani bu işin ne kadar büyük sevabı olduğunu söylememize gerek yok.
Evet, evet.
Çok teşekkür ediyoruz.
Rica ederim.
Ağzınıza sağlık, emeklerinize sağlık. Bununla ilgili yaptığınız bütün çalışmalara, bütün emekçilerine de buradan selamımızı iletmiş olalım.
Teşekkür ederim.
Doktor Mehmet Öztürk canlı yayın konuğumuzdu. LÖSEV'den çocuk hastalıkları uzmanı ve LÖSEV'de konuştuk ve geldik bugünkü programın da sonuna. O kadar derin yayın konuştuk ki bugün. Nasıl geçti anlamadık. Gerçekten çok heyecanlıydı. Çok teşekkür ediyoruz bizi dinlediğiniz için. Haftaya Perşembe yine 14.05'te haberlerin hemen ardından biz Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda olacağız. Yapımda Didem Öztaşbaşı, Teknik Masa'da Cihan Aydoğan, ben Özgür Aksu'na.
Ben Ebru Cengiz.
Size sağlıklı, mutlu, keyifli, güzel bir gün, harika bir hafta diliyoruz. Haftaya tekrar görüşene dek hoş kalın.
Hoşça kalın.
Radyo Doktoru. Thank you.